Ayrım 34. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri. 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 177. İttihatçılara itilaf teklifi hakkında. 29 Ağustos 1912 Perşembe. Necmettin Beyefendi'nin Galata'daki yazıhanesine gittim. Beyoğlu mukavelat muharriri Rıfat Bey'i orada buldum. İki gün önce yolda tesadüfümüzde Hürriyet ve İtilafçılar tarafından ittihatçılara bir itilaf teklifinden bahsediyordunuz. Bunun mahiyetini anlamak üzere geldim dedim. Rıfat Bey, geçenlerde itilafçılardan Siret Bey'le yeni matbuat müdürü, Kemal Mithat Bey, Mithat Paşa'nın oğlu bana geldiler. Dipnot: Hüseyin Siret Özsever. Hürriyet ve İtilaf Fırkası azası arasında fikir uyuşmazlığı olduğunu anladım. Miralay Sadık Bey, Prens Sabahattin'i açıkta bırakmak istiyor. Çünkü prensin yanında nüfuzunun zayi olacağından korkuyor. Halbuki bu dediğim zatlarla Mahir Said Bey, Lütfü Fikri Bey de Sabahattin taraftarıdırlar. Bunlar o fırka arasında bir grup halinde bulunuyorlar. Bizim aramızda İsmail Gümülcineli gibi adamlar vardır. Bu gibilerin mebus olmasını biz de istemeyiz. Fakat ittihatçılar arasında da Cahit ve Cavit Beyler gibi müfritler vardır. Onlar da bunları ihraç etsinler. Aramızda bir itilaf yapalım, kimlerin mebus olacaklarını kararlaştıralım diyorlar. Ben de kendilerine bu sözü yalnız Hayri Bey'e söylerim dedim. İşte sana söylüyorum. Ben, bunların teklifinin ciddiyet ve samimiyetinden evvela emin oluyor musun? Bir de bu teklif şahsi bir teklif midir yoksa Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti namına mıdır? Rıfat Bey, ben samimiyetlerinden pek şüphe etmiyorum. Teklifleri Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti'nde bunların yaptıkları grup namınadır. Ben, bunların sözlerini o kadar ciddi göremiyorum. Sırf kendilerinin mebusluklarını temin etmek için şahsi bir teşebbüstür. Bununla beraber aralarında madem ayrılık usule gelmiştir, bundan istifade etmek lazımdır. Arkadaşlara söylerim, alacağım cevabı sana pazartesi günü tebliğ ederim. Rıfat Bey, bunların arasında ayrılık vardır. Sadık Bey'in Miralay rütbesinin iadesiyle tekrar orduya gitmesini bunlardan bazıları teklif ediyorlarmış. Maksat Sadık Bey'i içlerinden atmaktır. Ben, bunlar fena değildir. Fakat ben senden daha mühim bir hizmet isterim. Harbiye Nazırı Nazım Paşa senin dostundur. Gidip kendisini görmelisin. Hayatına suikast edileceğinden şüphe ediyormuş. İzzetin nefsine dokunmadan bunu düzeltmelisin ve demelisin ki, Paşa Hazretleri bu fikri size Halaskar Zabitan grubu veriyor. Onların maksatları cemiyete karşı sizi gazaplandırarak tahrik ve teşviktir. Bunlara inanmayın çünkü böyle bir suikast cemiyetin menfaatine aykırıdır. Ancak onların sözüne inanıp da cemiyeti tazik ederek ihtilale mecbur etmeyiniz ve cemiyet namına kendisine teminat ver. Rıfat Bey, şimdi gider görürüm dedi, kalktı gitti. Necmettin Molla Bey, dün gece Üryanizade Cemil Molla'da iftardaydım. Molla'yı Hürriyet ve İtilafçılar içlerine almak istemişler. Reisleri Mareşal Fuat Paşa ile Kayseri mebusu Galip Bey'i ve Kayserili Teğmen Şaban Efendi'yi Molla'ya göndermişler ve birlikte çalışmayı teklif eylemişler. Molla reddetmiş ve İttihat ve Terakki programını İtilaf programına tercih eylediğini söylemiş. Şaban Efendi Molla'ya hitaben, ''Teessüf ederim beyefendi, ittihatçılardan hakaret gördün. Seni sürdüler, bu kadar zarar gördüğün halde hala onların lehinde bulunuyorsun.'' demiş. Cemil Molla buna hitaben, ''Hayır, ittihatçıların lehinde bulunmuyorum. Ben onların yüzünü bile görmedim ve onların tecrübesizliği ve gençliği hasebiyle memlekete zarar verdiklerini de tasdik ederim. Ancak onların programı benim fikrime uygundur demiş, kalkıp yürüyüvermiştir diye anlattı. O sırada gelen Çorum mebusu Münir Bey de Necmettin Bey'in bu sözlerini teyit etti ve kimden işittiğini Necmettin Bey'in sualine rağmen söylemedi. Bu sözler ceryan ederken Hacı Evliya Efendi de hazırdı. Hatırıma gelmişken, Cemil Molla'nın sözlerinden bir şey hatırıma geldiği için burada konudan sapıp onu eklemeye mecbur oldum. Geçen de Halim Beyefendi ile mülakatımızda demişti ki, Hüseyin Hilmi Paşa her iki tarafa da yaranmadı, halbuki haksızlıktır. Ben Hüseyin Hilmi Paşa'yı pek iyi tanırım. Cemiyetin aleyhinde değildir. Hatta bu kabinenin teşekkülünden evvel bile daima bana İttihat ve Terakki Cemiyeti gençleri, tecrübesizlikleri hasebiyle bu memlekete zarar verdiler. Bunların iyi niyetinden şüphem yoktur. Kendilerine isnat olunan rüşvetçilik ve suistimalden de uzaktırlar. Bunların hepsi yalandır. Yalnız bunlar genç ve tecrübesiz adamlardır. Her şeye karışırlar. Fikirlerinde inat ve ısrar ederler. Bu sebeple memlekete zarar verdiler derdi. Bu defa da kendi istifa edince Gazi Muhtar Paşa Adliye Nazırlığına kimin münasip olacağını sormuş. O da benim için Halim Bey pek münasiptir demiş. Bana teklif edilince kabul etmedim. İsrar ettiler, sonra Hüseyin Hilmi Paşa'yı gördüm. Bana dedi ki Allah rızası için kabul et. Çünkü ben hükümeti bitaraflığı zayi edecek gibi görüyorum. Sen içinde bulun, itidale ve bitaraflığa sevk edersin. Bu fikrinde çok ısrar etti, ben de kabul ettim. İlaveten Hüseyin Hilmi Paşa, Sait Paşa'yı hiç sevmediği halde, Sait Paşa iktidar mevkiindeyken bir gün bana, ''Sen İttihat'a mensupsun, bunlardan icap edenleri gör, söyle, Sait Paşa üzerinde tesir icra etmesinler, onu serbest bıraksınlar.'' demişti. Hülasa Hüseyin Hilmi Paşa'dan şüpheniz doğru değildir dedi. Hilmi Paşa ile Cemil Molla'nın, cemiyet erkanı olan Talat ve Cavit Beyler hakkındaki ve Merkezi Umumi Heyeti haklarında fikirleri uyuşuyor demektir. Gerek Hilmi Paşa'nın ve gerek Cemil Molla'nın sözlerinde isim açıkça söylenmiyorsa da sözlerinden maksatları anlaşılıyordu. İttihat ve Terakki Kongresi'ne dair 30 Ağustos 1912 Cuma. Bugün vasatî iki treniyle Halil Bey ile beraber Merkezi Umumi'ye gittik. İki saat kadar müzakereden sonra İstanbul Valisi İbrahim Bey'e Paşa Bahçesi'ne iftara gittik. Orada hazır bulunanlar Ahmet Rıza Bey, Prens Sait Halim Paşa, Prens Mehmet Ali Paşa, Talat Bey, Halil Bey, Hacı Adil Bey, İsmail Can Bolat Bey, İbrahim Bey biraderleri Osman ve İsmail Beylerdi. Yemekten sonraki müzakeremizde 2 Eylül 1912'de toplanacak İttihat ve Terakki Kongresi'nde Merkezi Umumi Azası'nın seçilmesi suretine dair konuşuldu. Bunların inanılır, güvenilir ve herkesin teveccühüne mazhar olmuş zevattan olmaları kararlaştırıldı. Merkezi Umumi Azası'nın 5 veya 7 olması ve bir de 30 azadan oluşan istişare heyeti bulunması etraflıca düşünüldü ve Ayan Azası'ndan Mebusan Meclisi'nin fesline oy vermiş olan Fırka Azası istisna edilerek, diğerlerinin Fırka Reisi Ahmet Rıza Bey tarafından pazartesi günü toplantıya davet olunup, içlerinden iki kişinin cemiyetin nizamname-i dahilisi gereğince seçtirilmesi uygun görüldü. Yalnız ben, fesse oy vermiş olan fırka azasının ki 6 kişidir, istisna edilmelerine muhalefet ettim. Çünkü bunların hakkında fırkaca bir karar verilip fırkadan ihraç edilmedikçe fırka azasından addedilmeleri lazım geleceği için Bunların istisna edilmelerinin nizamnameye uygun olmayacağı görüşünde bulundum. Fakat bahsi geçen azanın çoğunluğunun oylarının kanun-ı esasiye aykırı olduğu ve bunun da cemiyetin doğrudan doğruya aleyhinde olması nedeniyle onların kendiliğinden fırkadan çıkmış sayılacakları düşünülerek o şekilde karar verildi. Vasati 12'ye kadar kaldık. 12'de vapura bindik. Ahmet Rıza Bey Vani köyüne çıktı. Ben, Halil Bey, Can Bolat Bey Üsküdar'a çıktık. Arabayla Haydarpaşa'ya geldik. İki treniyle hanelerimize döndük. 31 Ağustos 1912 Cumartesi. Vasati 12'de Halil Bey bize geldi. Beraber trenle Kartal'a gittik. Oradan Yakacı'ya gittik. Hakkı Paşa'yı bulamadığımızdan doğru Abdurrahman Efendi'ye, eski Marif Nazırı, gittik. Kendisiyle 3 saat kadar görüştük. Konuşmamız seçime dair ve Ayan'daki Mebusan Meclisi'nin fesiyle ilgili olan tefsirine dairdi. Abdurrahman Efendi hiçbir fırkaya mensup değildir ve kendi rivayetine göre İttihat ve Terakki fırkasına meyillidir. Çünkü yine kendi deyimiyle Hürriyet ve İtilaf fırkası kadro hariçlerinden toplanmış bir cemaattir, onlara katiyen temayül etmem dedi ve seçimi İttihat ve Terakki fırkasının kazanmasını arzu ettiğini söyledi ve ilaveten İstanbul adaylarını halkça tanınmış kişilerden seçiniz, ben de kendi mahallemde, Tophane'de, Cihangir'de gider çalışırım, sizin lehinizde gayret ederim dedi. Sonra sözü Ayan'daki yoruma getirdi. Ayan'ın tefsirinin hülasası şöyledir. Evvelki Mebusan Meclisi ile Heyet-i Vükela arasında 25. kanun maddesi hakkında fikir ihtilafı vardı. Meclis feshedildi, yeni meclis geldi. Yeni meclisin vazifesi eski meclisle Heyet-i Vükela arasındaki ihtilafı halletmek ve o hususta bir hükmî, tüzel vazifeyi yapmaktan ibarettir. O vazifeyi yaptığı gibi bu meclisin de dağılması ve yeniden mebusanın seçilmesi lazım gelir. Abdurrahman Efendi dedi ki, peki ama yeni mebusan meclisinin 25. madde hakkında verdiği oy kesinlik kazanmamıştır. Henüz ayandan çıkmamıştır. Bunu heyete ayanda ortaya koydular. Vekiller tarafından cevap verildi. Madem mebusan oyunu vermiştir, vazifesi bitmiştir. Ayandan maddenin çıkmaması vekillerle ilgili olmaz, iki meclis arasında bir muameledir. Vekillere karşı meclisin vazifesi bitmiştir dediler. Fakat bence bu cevap doğru değildir, zayıftır. Velhasıl tefsirimiz bir tefsir olmakla beraber kabule değer bir tefsir değildir. Heyet-i Vükela evvela encümen odasında bizi topladı. Ecnebi tecavüzünden ve kendilerinin bu mebusan meclisiyle vazife yapamayacaklarından ve meclisin fesine razı olmazsak o akşam istifa edeceklerinden bahisle bizi tehdit ettiler ve ahvali pek fena gösterdiler. Başka çare bulamadık, nihayet kabul ettik. Ve encümende ön ayak olan Basarya Efendi'dir. Abdurrahman Efendi'nin sözleri bitti. Ben dedim ki, Ayan'ın vereceği kararlardan bir siyasi tesirlere tabi olanları vardır. Mesela bugün Trablusgarp Muharebesi bitse, sulh antlaşması akt olunsa ve sulh memleketin, devletin menfaatlerine aykırı olsa bile, memleketin umumi menfaatleri gözetilerek o konudaki antlaşmayı ayan tasdik eder, çünkü umumi siyasetin tesirine tabi olur. Fakat 2. Sırf kanun-ı esasinin tefsiri gibi hakimiyet sıfatıyla ilgili olan kararlarında hiçbir siyasi tesirin altında bulunamazlar. Ve bir siyasi mülahazayla kanun-ı esasi yanlış tefsir edilmemelidir. Ayan bilerek kanun-ı esasiyi yanlış tefsir etti veya güya meclis feshedilmezse memleketin menfaatlerine halel gelir zannını kendisine mazeret sebebi tuttu. Halbuki kanun-ı esasinin yanlış tefsirinde hiçbir mazeret kabul edilemez. başka bir sebep bulmalı. Mesela Mebusan Meclisi'nin kabul ettiği 25. maddeyi derhal ayan tasdik ederek heyeti vükelanın eline bir silah verebilirdi. Dipnot: Kanun-ı Esasi'nin 25. maddesi, bir kanuna müstenit olmadıkça vergi ve rüsumat namıyla ve nam-ı ahirle hiç kimseden bir akçe alınamaz. Onunla ertesi günü Mebusan Meclisi'ni feshedebilirdi. Vükela ile Mebusan Meclisi arasında ihtilaf pek kolay çıkarılırdı. Saat 4'e geldi. Oradan Halil Bey ile hareket ettik. Kartal'a geldik. Trenle Erenköy'üne geldik. Hanelerimize döndük. Akşam oldu. Evkaf Müsteşarı Hakkı, Muhasebeci Ziya, Emlak-ı Vakfiye Müdürü Nuri, Mimar Kemalettin Beyler iftara gelmişlerdi, görüştük. 2 saat kadar konuştuk, gece döndüler. 1 Eylül 1912 Pazar. Vasati saat 1 raddelerinde eski Sadrazam Sait Paşa'nın damadı Nuri Bey, Erenköy'ündeki haneme geldi. Sait Paşa tarafından geldiğini, hatırımı sual eylediğini, İhtiyar ve rahatsız olmasa kendisi gelmek istediğini tebliğ etti. Görüşmek arzusunda bulunduğundan, ne zaman istersen Büyükdere'deki köşkünden Nişantaşı'ndaki konağına görüşmek üzere geleceğini söyledi. Ben de, paşanın rahatsız olmasını arzu etmem, ben kendilerini Büyükdere'de gelir ziyaret ederim dedim. İbret: Nuri Bey, Ferit Paşa'nın, eski sadrazam, ahlakının kötülüğünden bahsetti ve itilafçıların bugünkü bir araya gelmelerine pek hayret ettiğini beyanla 2 misal söyledi. 1. Geçen gün Kemalettin Efendi merhumun kızı Münire Sultan'ın kocası damat Salih Paşa'ya reji idaresinin önünde tesadüf ettim. Salih Paşa'ya dedim ki, Abdülhamit zamanında ben senin evine gelmiştim. O vakit bana sen değil miydin? Ferit Paşa beni jurnal etti. Reşat Efendi Hazretlerine bağlılığı var diye hünkâra yazdı. Benim hanemin gözlem altına alınmasına sebep oldu diyen. Salih Paşa evet öyle oldu dedi. Sonra bu da bir şey değildir, daha mühimi vardır. Senin hemşirene bir şefkat nişanı verilmişti. Ferit Paşa saraya, bu kadın orospudur, bu kadına nişan vermek namuslu Müslüman kadınlarını rencide eder diye yazmadı mı? Tarihte Baba Ali'den saraya yazılmış, belki böyle bir tezkereye tesadüf edilmez. İşte Ferit Paşa sizi ve bütün ailenizi tahkir eylemiş olduğu halde, bilmem ki bununla nasıl görüşüyor ve birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin aleyhine çalışıyorsunuz. Nuri Bey bu sözleri Salih Paşa'nın yüzüne karşı söylediğini yemin ederek bana söyledi. Misal 2. Kamil Paşa'nın oğluna da tesadüf ettim. Hangi oğlu olduğunu beyan ve ismini zikretmedi, ben de sormadım. Dedim ki, kayınpederim Sait Paşa ile pederiniz Kamil Paşa arasında görüş ayrılığı vardır. Birbiri aleyhine yazı yazarlar, siyasi fikirleri muhaliftir. Buna bir şey denmez. Fakat Ferit Paşa'nın size yaptığı fenalıklardan yalnız birini söyleyeyim. Pederinizin sürülmesine Meclis-i Vükela'da mazbata yapılmıştı. O mazbatayı bugün dünyanın nefret ettiği, o vakit dahiliye nazırı bulunan Memduh Efendi, ben böyle mazbatayı imza etmem dediği halde Ferit Paşa imza etmedi mi? Şimdi bununla nasıl oluyor da pederiniz de siz de görüşüyorsunuz? Metinde bu kısım 3 nokta halinde bırakılmış. Dedi ki, evet Ferit Paşa hakikaten fena adamdır, alçaktır. Fakat sonradan pederime geldi, sığındı. Nuri Bey, Sait Paşa hakkında cemiyetin fikrini almak istiyordu, sual etti. İstifa meselesinde Sait Paşa'nın bir kusuru oldu mu? Rica ederim, bana emniyetiniz var zannediyorum, söyleyiniz. Ben, hayır, Sait Paşa'nın istifada hiç kusuru yoktur. Hatta istifa mevzu bahis olunca, bundan 2 ay önce olsaydı istifayı tercih ederdim. Fakat bugün istifa niyetinde değilim dedi. Ben oradaydım. Arkadaşların çoğu da vardı dedim. O halde ötede beride paşanın aleyhine söz söyleniyor. O cümleden Şeyh Muhsin Fani imzasıyla eski Selanik valisi Kazım Bey'in Tanin'de yazdığı makale neydi dedi. Ben de Kazım Bey'in makalesine ehemmiyet verilmez. Cemiyetçe mevkii yoktur ve onun makalesini cemiyetin fikri olarak telakki etmemelidir. Gerçi bazı zevatın istifa meselesinde Sait Paşa'yı kınamak istediklerini biliyorum. Fakat doğru değildir. Sait Paşa'nın bu hususta kusuru yoktur. Zaten kabine devam edecek halde değildi. Mesela istifadan 2 ay evvel Harciye Nazırı Asım Bey, Londra sefiri Tevfik Paşa ile gizlice haberleşiyor, sadaret teklif ediyor. Onu Sofya sefirliğinden Hariciye Nazırlığına yükselten Sait Paşa da yerinde oturuyor. Şimdi siz söyleyiniz, böyle kabine devam edebilir miydi? Bundan başka da kabinenin devamına engel pek çok sebep vardı. Bence bu istifa zaruriydi dedim. Nuri Bey, İttihat ve Terakki erkanı arasında yalnız Cavit Bey ile benim hükümet adamı olabileceğimizi söyledi ve Sait Paşa'nın benim hakkımda, Hayri Bey hepsinden ziyade anlar fakat sükuti bir adamdır, söylemez dediğini hikaye etti. Saat 2'ye gelmişti, veda ederek gitti. İttihat ve Terakki Kongresi'nde alınan kararlar. 11 Eylül 1912 Çarşamba. İttihat ve Terakki Cemiyeti 328 senesi kongresi bugün son buldu. İki mühim karar verdi. 1. Mebusan seçimlerine katılınmasına, 2. Merkez-i Umumi Azası'nın 21'e çıkarılmasına karar verilmiştir. Son toplantısı olan bugün Merkez-i Umumi Azası yeniden seçildi. Ben de seçilen aza arasındayım. Katibi Umumi Sait Halim Paşa. Bir aza Şerif Cafer Paşa, 2 aza Hayri, 3 aza Talat Bey, 4 aza Cavit Bey, 5 aza Cahit Bey, 6 aza Eyüp Sabri Bey, 7 aza Doktor Nazım Bey, 8 aza Abdullah Sabri Bey, 9 aza Hacı Adil Bey, 10 aza Hallaçyan Efendi, 11 aza Hüseyin Kazım Bey, 12 aza Emrullah Efendi, 13 aza Ali Münif Bey, 14 aza Diyarbekirli Ziya Bey, 15 aza Babanzade Hakkı Bey, 16 aza Eski Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, 17 aza Mithat Şükrü Bey, 18 aza Ahmet Nesimi Bey, 19 aza yok, 20 aza yok. 34. ayrımın sonu. Sayfa 185.